Saat 17.
Haberleri veriyoruz. Ciğerim yanıyor. Başbakan Erdoğan son dönemde artan terör saldırılarına bu sözlerle isyan etti. Terörün kültürel hakları savunmakla uzaktan yakından ilgisi olamayacağını ifade eden Başbakan, Kürt kökenli vatandaşlara çağrıda bulundu. Bunlara karşı kalkıp sizler de bir direniş ortaya koyun. Erdoğan terörist eylemler konusunda kesin konuştu. Türkiye bu musibeti bertaraf edecektir. Teröristlerin sivilleri hedef alması tepkilere yol açtı. Van, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te teröre ve teröristlere lanet yağdı. Öte yandan Van ve Diyarbakır'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları saldırıları kınadı ve teröre karşı ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada hangi kutsal amaç insan hayatından daha değerlidir? Ne adına olursa olsun kurban edilecek hiçbir canımız yok. Her gün bir yenisini toprağa verdiğimiz çocuklarımızın tek damla kanını dünyalara değişmeyeceğimizi haykırmak için artık yeter diyoruz denildi. Terör örgütü bu kez öğretmenlere hedef aldı. Elazığ ve Diyarbakır'da 8 öğretmen, Tunceli'de de bir korucu teröristlerce kaçırıldı. Kaçırılanların bulunması için operasyonlar başlatıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işini ziyarete giden mühendis, kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda bir kişi de yaralandı. Bu arada terör örgütündeki çözülme de sürüyor. Örgütten kaçan 9 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Çankaya Köşkü'nde hızlı görüşme trafiği. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'i kabul etti. Görüşmede 1 Ekim'de açılacak olan meclisin yeni dönemi ve gündemdeki diğer sıcak başlıklar ele alındı. Meclis Başkanı'nın ardından köşkün diğer konuğu Başbakan Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın haftalık olağan görüşmesinde terör olayları ve Akdeniz'de sondaj gerginliği gibi konular değerlendirildi. BDP'li milletvekilleri meclise giriyor. Genel Başkan Selahattin Demirtaş, 1 Ekim'den itibaren meclis çalışmalarına katılacaklarını açıkladı. Türkiye'nin Kıbrıs Rum tarafının Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondajı kışkırtmasına verdiği karşılık Rumları telaşlandırdı. Rum basını olayı tahrik olarak nitelendirdi ve Türk araştırma gemisinin Rumların sondaj bölgesine defalarca girip çıktığı iddia edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Libananco davasının ardından Aktaş Elektrik Ticaret Anonim Şirketi'nin Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açtığı davayı da kazandıklarını açıkladı. Bakan Yıldız ayrıca Doğu Akdeniz'deki sondaj kriziyle ilgili olarak Türkiye'nin geri adım atmayacağını söyledi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, hakim ve savcıların merakla beklediği sonbahar kararnamesini açıkladı. Buna göre 529 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında soruşturma derinleştiriliyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5 ilde yapılan aramalar sona erdi. Aramalarda onun üzerinde kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında muvazzaf subaylar da bulunuyor. Yükseköğretim Kurulu öğretmen olmak isteyenler için formasyon sertifika programı açtı. Buna göre 53 üniversitede 13.400 kişiye pedagojik formasyon verilecek. Emniyet güçleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Çorlu'da gençlere uyuşturucu satan sokak satıcıları polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8,5 kilogram esrar, 4.500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersin'de de 160 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Evliya Çelebi'nin 400. doğum yılı Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Bursa'da Evliya Çelebi'nin Dünyası isimli harita sergisi açıldı. Sergide ünlü seyyahın seyahat ettiği coğrafyalar tanıtılıyor. Filistin'in üyelik başvurusunu konuşmak üzere ilgili olarak Birleşmiş Milletler Konseyi toplandı. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası playoff maçında milli takım İspanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Filenin sultanları çeyrek finalde bugün Rusya ile karşılaşacak. Ve son olarak hava durumu, yurdun güneydoğusuyla Doğu Karadeniz kıyıları parçalı çok bulutlu. Öğleden sonra Van ve Hakkari kısa süreli sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Haberleri dinlediniz.
Bir dolu dizi, bir dolu film, bir dolu ünlü. Yeni sezonda TNT'de sizinle.
Bir dolu dünya TNT.
Hayallerinizi süsleyen efsanevi bir yaşam, gücün yeni merkezi Sarpan Finans Park'ta hayat buluyor. Bu eşsiz iş ve yaşam merkezi İstanbul'un Anadolu yakasında değerlerinizle birlikte yükseliyor. Finans Park Rezidans'ın gökyüzü bahçelerinde etrafınıza yüksekten bakmanın keyfini sürecek, stratejik konumuyla finansın kalbinin atacağı finans merkezinde işinizi göklere yükseltecek, Anadolu'nun parlak yıldızı Finans Park Otel'de 5 yıldızlı konaklamanın tadını çıkaracaksınız. Eşsiz tasarımıyla İstanbul'un simgesi olacak Sarpan Finans Park'ta gücü yükseklerde yaşayın. Sarpan Finans Park, gücün yeni merkezi. Detaylı bilgi için www.sarpanfinanspark.com adresini ziyaret edebilir ya da 444-4733 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
Türkiye'nin pencere hattı 444-2424. Adopen. Ekonomi Günlüğü.
Efendim merhabalar, TRT Radyo 1'de saatler 17.07'yi gösteriyor ve canlı yayın Ekonomi Günlüğü başlıyor. Programı sizler için bir Şat Akyazılı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Buğra Köroğlu ve sunucumuz ben Ali Kemal Demir. Saat 17.30'a dek sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda 3 değerli konuğumuz bizlerle. Ankara Ajansı Ekonomi Muhabiri sevgili Hülya Genç Sertkaya, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Serdar Sayan Hocam ve yine Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor sevgili Cahit Sönmez Hocam bize katılıyor bugün. Hülya'cığım hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Serdar Hocam hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Cahit Hocam hoş geldiniz. Süratle gündem diyelim Hülya.
Evet, oldukça hareketli bir hafta. Özellikle durgunluk uyarısının, dünya ekonomisine yönelik Rubini'den durgunluk uyarısının yapıldığı, Yunanistan'a yönelik kaderin, aslında Yunanistan'ın kaderinin belirsizliğini koruduğu bir haftadayız. Özellikle Türkiye'de de bu kriz bizim krizimiz değil, fırsatları değerlendirebiliriz tartışmaların yapıldığı, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu, zaman zaman hükümet işte temsilcilerinden de panik yapacak bir şey yok, açıklamaların geldiği bir haftadayız. Özellikle ekonomik gelişmeleri bir değerlendirecek olursak, imalat sanayi ile ilgili bir açıklama vardı, veri vardı. Ona bakalım. Eylül ayında imalat sanayinde aslında artış var diyebiliriz. Ancak bu bir kıpırtı, küçük bir yansıma şeklinde oldu. Özellikle geçen yılın aynı ayına göre imalat sanayinde kapasite kullanımı Eylül ayında %2.7 puan artışla 76.2 düzeyine yükseldi. Bir önceki aya göre de artış var ama bu da 0.1 puan düzeyinde bir artış. Evet. Mevsimsel hareketlere baktığımızda da kapasite kullanımı bir önceki aya göre 0.3 puanlık bir artış gösterdi. %74.7 oldu diyelim. Reel sektör özellikle 3 ay üst üste güven kaybı yaşamıştı. Bu yatırım hareketlerinden tutun da birçok şeyin harcamalara kadar birçok şeyi belirleyen bir endeks. Onlara göre hareket alınan bir endeks. Onlara göre hesaplanıyor. Eylül'de bir önceki aya göre 2.6 puanlık bir artış yaşandı. 112.4 seviyesine yükseldi. 3 ay süren gerilemenin ardından bir artış geldi reel sektörün güveninde. Bugün İstanbul Finans Zirvesi vardı ve İstanbul Finans Zirvesi'nde de aslında bizim burada dile getirmemiz gerekebilen önemli açıklamalar geldi yetkili ağızlardan diyelim. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı özellikle büyük bankalara ek sigorta primi geldiği yönünde bir açıklama yaptı. Özellikle sorun yaşandığı zaman sistemik risk yaratabilecek büyüklükteki bankalardan ek sigorta primi alınacağını söyledi ve bu oranın da %8-10 düzeyinde değişebileceğini açıkladı. Bunun Ekim ayı başında da çalışmaların tamamlanabileceğini ve bu konuda açıklamaların netlik kazanacağı ifade edildi. Yine bu toplantıda Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçe vardı. Onun da konuşmasında tahvil piyasasında uzun vadeyi teşvik edeceklerini yönelik sinyaller vardı. Bunu da aktaralım. Zorunlu karşılıkların tahvil piyasasında yüksek olduğunu söyleyen başçı özellikle bu konuda teşvik edici bir çalışma üzerinde bulunduklarını, çalışmanın ihtiyaç duyulması halinde bu konudaki tedbirlerin para politikası kurulunun tamamlanması ya da olmasını beklemeden hızlıca gündeme alınabileceğini ifade etti. Bu para politikası kurulundan bahsetmişken para politikası toplantı özeti de Eylül toplantı özeti de açıklandı bu hafta. Burada daha önce kısa bir bilgi notunda açıklanan bazı noktaların yine altı çizilmiş olduğunu gördük. Özellikle işte ek tedbirler için gerekli olması halinde para politikası kurulunu beklenmeyecek ek tedbirler alınabilecek dendi. Sanayi kesimine yönelik olarak istihdamın özellikle önümüzdeki günlerde azalabileceği yönünde bir uyarı yapıldı.
Kaldı ki İLO raporuna göre 2009 yılı itibariyle Türkiye bu konuda rekortman.
Evet, cari açığın kalıcı olarak düşürülmesi için özellikle verimliliği ve tasarrufu artıracak yapısal reformlara dikkat çekildi. Çünkü son 3-4 para politikası kurulu toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda cari açığın yıl sonuna doğru işte bir düşüşe geçeceği ifade ediliyordu. Ve göstergelere de bakıldığında önümüzdeki günlerde açıklanacak, bu hafta sonu cuma günü açıklanacak dış ticaret rakamları, ithalat verileri de bunu doğrulayacaktır sanıyorum. Bir azalma bahsediyordu ama burada bir uyarı var. Özellikle hani bu azalmanın yanı sıra bunun kalıcı hale getirilmesi, bunun için de yapısal reformlar şart dedi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu.
Çok teşekkür ediyorum Hülya. Haftanın gündemi buydu. İstihdamla da bitirdin diye düşünelim. Serdar Sayan hocam hem TÜSİAD'a hazırladığı raporlar itibariyle hem üniversite bünyesinde Sosyal Politika Çalışmaları Merkez Direktörü olarak yaptığı çalışmalarla bu konuyu çok yakından irdelemiş bir isim. Kıdem tazminatının geleceği tartışılıyor. Herkesin tartışıyor. İşveren tartışıyor. Çalışan tartışıyor ama diğer taraftan da bir gerçek var ki çalışanlarının yarıya yakını kayıt dışı çalışan bir ülkeden bahsediyoruz. Ne dersiniz hocam?
O çok önemli bir nokta. Yani oradan başlayarak bu tartışmayı sürdürmekte fayda görüyorum. Gerçekten çalışan her iki kişiden biri kayıtsız çalışıyor ve dolayısıyla bütün bu kıdem tazminatı konuğa geçelim mi, geçmeyelim mi, eski sistemi mi koruyalım tartışmaların hepsi aslında bu kayıtlı olarak çalışan kesimi ilgilendiriyor. Kayıtlı olarak çalışan kesim içinde de önemli bir kısmı kıdem tazminatı hakkından fiilen yararlanamıyor aslında. Yani işten çıkarılma durumunda kıdem tazminatı alamıyor. Türkiye'de mahkemelerin altında kaldığı iş yükü malum. Bundan çabuk sonuç almak mümkün değil. Birçok durumda gri alanlar var. Gerçekten hak ediyorum, yetmiyorum. Çünkü bir takım kıdem tazminatı ödemeksizin işten çıkartmaya izin veren hükümler var. Bunlara girip girmediği tartışması var. Ayrıca bütün netliğiyle ortada olsa bile bunu fiilen işvereni ödemeye zorlamak mümkün değil. Çünkü öncelikli alacaklar arasında, bizim hukuk sistemimizde öncelikli alacaklar arasında yer almıyor kıdem tazminatı. Bu sadece yani işvereni ödemeye zorlamak mümkün mü değil mi tartışmasını yaparken burada sadece kötü niyetten kaynaklanan hani yasaların etrafında dolaşma eğiliminden bahsetmiyoruz. Birçok durumda işverenler aslında tam da ekstra fonlara ihtiyaçları olduğu bir dönemde ağır bir kredi tazminatı yüküyle karşılaşıyorlar ve isteseler de ödeyemeyecek duruma düşüyorlar. Biz beğensek de beğenmesek de daha fazla krizle karşılaşacağız önümüzdeki dönemde ve krizler aslında kredi tazminatı açısından enteresan dönemler. Çünkü sizin krize bağlı olarak ürününüze siparişler azalabiliyor, talep azalabiliyor, üretimi kısma gereğiniz ortaya çıkabiliyor. Daha esnek bir şekilde bu krize karşı kendinizi koruyacak önlemleri almanızın önemli araçlarından biri de daralan üretimi ele almanın, gereken önlemi almanın önemli araçlarından biri iş gücünüzü azaltmak. Ama siz öyle bir dönemde zaten bir zorunluluk dolayısıyla iş gücünü azaltmak gibi hoş olmayan bir seçenekle karşı karşıya kaldığınız bir dönemde bir de kıdem tazminatı yükü çıkıyor üstüne. Ve ben şöyle bir örnek veriyorum. Diyelim yani 20-25 işçi çalıştıran bir yerde belki 10 işçiyi işten çıkararak bir kriz döneminde krizi atlatıp geri kalan 15 işçinin işini korumanız mümkün olsa bile eğer kayıtlı çalıştırıyorsanız işçilerinizi ve kıdem tazminatı yükünü karşılamaya kalkarsanız bu 10 işçinin kıdem tazminatı yükü geri kalan 15 kişiyi korumanızı da engelleyecek bir şey haline geliyor. Dolayısıyla orada öyle bir zor bir kararla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ya da yani sadece karar meselesi de değil, hakikaten canınızı mı alacaklar noktasına geliyorsunuz. Çünkü ödeyecek gücünüz yok. Dolayısıyla yani aklın yolu da bize böyle beklenmeyen krizler, tabii daha sık karşılaşacağız ama tam olarak ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Depremler gibi. Yani İstanbul'da da deprem bekliyoruz ama tam olarak ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Krizler sıklığının artacağından aşağı yukarı eminiz bundan sonra, ama ne sıklıkta ve tam olarak ne zaman gelecek? Hangi sektörleri en fazla vuracak? Bu tür şeylerde hala büyük belirsizlikler var.
Ama geldiği noktada tabii çalışma yaşamıyla başladı. Net bunu. Bir de tabii...
Şunu da şey yapayım isterseniz, ondan sonra devam edelim. Biz böyle durumlarda bu tür belirsizliklerin yarattığı risklere karşı ne yapıyoruz? Kasko alıyoruz mesela arabamızı. Hani bir kazada toplu bir arabayı yenileme masrafından kaçınmak için. Sigorta alıyoruz, öyle değil mi? Yani makul miktarlarda aylık ödemelerle, hani böyle bir aniden beklenmedik, ne zaman geleceği, ne zaman vuracağı belli olmayan bir şeyle, böyle bir masrafla karşılaşma ihtimaline karşı. Dolayısıyla kıdem tazminatı fonu aslında özünde, yani hangi parametrelerle çalışacağı falan apayrı bir tartışma, ama kıdem tazminatı fonu aslında işverenlerin böyle beklenmedik bir anda, beklenmedik bir yükle, beklenmedik büyüklükte bir yükle karşılaşmalarını önleyip onun yerine daha makul prim oranlarıyla işte kasko almak gibi. Ve karşılaştığında da işveren işçi muhatap olmak zorunda kalmaksızın işçinin gidip kıdem tazminatı fonu idaresinde hakkını şey yapmasını sağlayacak bir yöntem diye düşünüyorum.
Peki şu konuda görüşünüzü çok merak ederim Serdar Sayan Hocam. Şimdi esnek çalışma konuşuldu, bölgesel asgari ücret konuşuldu, çalışma yaşamının önündeki engeller konuşuldu. İşverenin vergi yükleri itibariyle uluslararası pazarlarda rekabet gücünün bundan olumsuz etkilendiği konuşuldu. Bunların hepsini alt alta yazalım, mantıklı ve makul bulalım ama. İşte OECD rakamları şöyle söylüyor. Avrupa Birliği'nde durum, mevcut durum şudur. Her ülkenin bir anlamda kendi gerçeği var. O gerçeğin altını çizmek noktasında ve şu an geldiğimiz noktada kıdem tazminatı fonu bir yüzeyel çözüm mü, yoksa sorunun hani köküne tırpan atmak anlamına gelebilecek bir sorun?
İş gücü piyasasında bir sürü sorun var, sizin de bahsettiğiniz gibi. Tek bir sorun yok, bir sürü sorun var. Kıdem tazminatı, mevcut kıdem tazminatı rejimi de bu sorunlardan bir tanesi. Önemli bir tanesi. İşçinin hakları ve hani işini kaybetme durumunda ya da emekli olma durumunda hani alması gereken tazminatı alabiliyor mu alamıyor mu diye baktığınızda önemli sorunlardan biri. Kıdem tazminatı fonu topyekün bir iş gücü piyasasındaki bütün sorunlara çare olma iddiasında değil. Kıdem tazminatı fonu fikri öyle bir topyekün çözüm bulalım kaygısından kaynaklanan bir fikir değil. Ama kıdem tazminatı şu anda işlemediğinden emin olduğumuz, kimseye bir faydası olmayan kıdem tazminatı rejimini anlamlı bir alternatifle değiştirecek bir fikir. Ama dediğim gibi kıdem tazminatı fonunu kendisi bütün kıdem tazminatı sorununu çözüp çözmeyeceği de hangi parametrelerle çalıştırılacağına bağlı. O apayrı bir tartışma. Ama şöyle diyeyim, ben daha önce de çağrıldığım bir programda verdiğim bir örneği şey yapayım. Bir hikaye vardır, fıkra vardır. Kiliseye işte seremonilerde kullanmak üzere şarap olacaklar. İki şişe şarap getiriliyor galiba, biliyorsunuzdur. Efendim tadına bakın da diyor, hangisini beğeniyorsanız ondan sipariş edelim diyor. Bundan sonra seremonilerde kullanmak üzere. Rahip şişelerden birinde bir yudum alıyor ve diğerinden sipariş edelim diyor. Efendim tatmadınız ki bunu diyor. Bundan daha kötü olamaz diyor. Dolayısıyla yani şu andaki kıdem tazminatı şeyinden daha kötü olamaz zaten hiçbir şey. Dolayısıyla fon fikri şimdi yani ana prensip itibariyle, ana hatları itibariyle şimdikinden daha kötü asla olmayacak bir şey. Hiçbir taraf için, yani ne işveren tarafı ne çalışan tarafı için. Bu eğer doğru şeylerle işletilebilirse, parametrelerle işletilebilirse, doğru prim oranları, doğru bir tasarruf modeli altında işletilebilirse aslında hem bu taraflara şey yapar, hani şeyin taraflarına, iş gücü çalışanlara ve evet iş gücü piyasasında taraflara, sosyal taraflara, sosyal lafını bir türlü bulamadınız. Hem sosyal taraflara hem de Türkiye'nin makroekonomik dengelerine de belki yardımcı olacak, tasarrufu artıracak bir formül haline gelebilir. Yani bundan kaçınmak için ben açıkçası hiçbir neden göremiyorum. Sendikacılarla zaman zaman konuştuğumda bir güvensizlik unsurunu söylüyorlar. Yani daha önce işte geçmişte devletten alamadıkları şeyi söylüyorlar ama onda da yani şimdikinden daha kötü değil, şimdi de alamıyorsunuz. Bir ikincisi özel emeklilik sistemi mesela iyi işliyor yani sorunsuz işliyor gibi gözüküyor. Türkiye'de eski hani devletin öyle şeylerine üstüne sünger çektiği Türkiye değil artık yani dünya öyle bir dünya değil.
Hani... Ama ben sendikalardan daha dişe dokunur şeyler beklerim bu tip süreçlerde. Hani şu olmalıya dair daha çok kafa yorulmasını. Zaten oldum olası hükümetle sendikalar arasında yürütülen görüşmelerin hani hani evdeyseniz annemler size gelecek tarzı bir görüşme olduğunu düşünmüşümdür. Evet. Sonuç çünkü hep bildiğimiz bir sonuçtur. Hükümet vallahi veremiyoruz, sendikalar vallahi alamıyoruz durumuna gelir, bir orta yol bulunur. Ama sendikalar biraz daha kafa yormalı galiba, ne dersiniz?
Sendikalar evet durumu, yani benim konuştuğum sendikacılar en azından durumu kitlemiş durumda. Biz onu istemiyoruz deyip başka bir alternatif önermiyorlar. Yani benim birebir konuşmalarımda yahu yani zaten insanlar alamıyor. Hani nedir karşı çıkmanızın nedeni dendiğinde de çok dişe dokunur bir cevap alamıyorum. Ama başka bir hususun da altını çizmek istiyorum. Şimdi bakın konuşmaya öyle başladık. Yarısına yakın iş gücünün kayıtsız çalışıyor zaten. Kalan yarısının da sadece ufak bir bölümü sendikalı artık Türkiye'de. Yani Türkiye'de de öyle, dünyada da artık sendikalar, geçmişteki sendikalar
anlamında. Fransa'da %20'lere inmiş durumda.
İşte yani evet. Kıta Avrupa'sında bunun işin kalesi olan bir yerde. Çünkü dünya bambaşka bir dünya artık. Ve yani diğer ülkelerde de sendikalar belki şey zemin kaybediyor ama mesela ben krizlerde falan Avrupa sendikalarının, hatta Avrupa'nın işte Fransız sendikaları da dahil şey dediklerine tanık oluyorum. İşten çıkarılmama karşılığı bir süre mesela ücret zammı almama önerisi sendikalardan geliyor. Hatta ücret indirimi,
evet,
üyelerini korumak, üye tabanını korumak adına. Bizim sendikalarımızda maalesef böyle bir gelenek yok. Yani onu da istiyoruz, bunu da istiyoruz. Şunu da asla ondan da taviz vermeyiz. Hep böyle konuşuyorlar. Yani sonuçta da aslında taviz vermiyoruz diye bağıra bağıra sonuçta bir takım şeyler değişiyor.
Doğru söylüyorsunuz. Serdar Sayan hocamın anekdotu çok hoştu. Aslında belki sendikalar bazında şunu da eklemek lazım. Rahmetli Kemal Sunal'ın bir filminde ondan önceki amele ücretini alıyor. Daha fazla o alıyor, daha az. Niye diyor? O sendikalı. Ben de Haranlıyım. Şimdi Haranlı olduğumuz bir konu var ki Avrupa Birliği konusu. Avrupa Parlamentosu'nda da bugün bir ilk yaşanıyor ve özel oturumda Türk vatandaşlarına uygulanan Schengen vizesi masaya yatırılıyor. Ne dersiniz Cahit Hocam?
Şimdi bizim...
Schengen mi diyelim, Schengel mi diyelim artık bilmiyorum.
Şimdi Gümrük Birliği anlaşmasından sonra bizim ihracatçılarımızın özellikle, yani tabii ithalatçıları dahil edelim buna, bazı anlaşmalar yapmak üzere Avrupa ülkelerine gidemiyorlar. Şimdi biz Gümrük Birliği üyesi olup Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkeyiz. Dolayısıyla tabii bayağı bir zorluklar yaşıyorlar. Hatta halen benim ve bazı arkadaşlarımla görüştüğümde Dış Ticaret Müsteşarlığı, eski şimdi Ekonomi Bakanlığı, sürekli ihracatçıların bu konuda şikayetler dile getirdi. Örneğin fuar oluyor, yani bırakın bir anlaşma için bir takım seyahat etme zorunluluğunu. Fuar için bile sıkıntılar oldu yani vize alma konusunda. Tabii eğer böyle bir gelişme olur ise bizim ihracatçılarımız için de bir olumlu gelişme olacağını söyleyebiliriz.
Bu konjonktürde bekleyebilir miyiz böyle bir gelişme?
Yani şimdi bugüne kadar baktığımızda vize kalkan ülkelerde yani çok ciddiye alınacak ülkeler değil. Yani hangi ülkelerle vize kalktı karşılıklı olarak sorusunun yanıtına baktığımız zaman öyle kayda değer bir ülkenin olmadığını gözlemliyoruz. Yani Avrupa'da böyle bir kararın alınması olasılığı biraz bana düşük gibi geliyor. Yani özellikle giriş sürecinde bayağı bir aksamalar da var artık. Epeyden beri o müzakereler biraz askıda gibi de görünüyor. Yani bu bağlamda ne kadar olacak olasılığı biraz düşük gibi görünüyor ama biz de madalyonun bir yüzünden baktık. Yani şimdi Avrupa Birliği ülkelerinde de bir takım sıkıntılar var. Yani Avrupa Birliği ülkeleri de Türkiye ekonomisine biraz ihtiyaç duyuyorlar gibi ve onlarla da dış ticaret yapmak istiyorlar gibi görünüyor. Yani bu kapsamda Avrupa'da kısmen sıcak bakabilir. Ama yani benim kanaatim biraz olasılığın düşük olduğu yönünde.
Hı hı. Tabii uzun yollar ki geldiğimiz noktada da dış satımımızın %50'sini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Ama şu fotoğraflar çok uzak değil yani. İşte iki gün içinde malını teslim etmesi gereken koskoca bir traderin kapılarda bu işlerle uğraştığına ve o üretilen malın zayi olduğuna da tanık olduk. Yani artık Avrupa bunu daha ciddi bakarak Türkiye'ye adım atma yanlısı olabilir mi?
Ya tabii yani burada Türkiye'nin çok işine gelecek. Bunun altını rahatlıkla çizebiliriz. Yani bugüne kadar Avrupa Birliği üyesi olmadığımız için, serbest dolaşım hakkımız olmadığı için gümrük birliği yapıp diğer sistemi, diğer bacağını tamamlayamadığımız için bir takım zararlar var. Yani burada sektörel olarak da bir takım maliyetler var. Çünkü siz öyle bir şey imza atıyorsunuz ki davulu asıyorsunuz ama tokmak size verilmiyor. Yani örneğin bazı oylamalara katılamıyorsunuz. Yani çünkü Avrupa Birliği ülkesi değilsiniz. Artı bu geçiş uyum sürecinde fonlardan yararlanamıyorsunuz. Yani birçok ülke 200 milyar eurolar gibi çok yüksek rakamlarda paralar alındı ama bizim yani gümrük birliği sonrası çok ufak cüzi bir fondan alacağımız para bile Yunanistan tarafından veto edilmişti.
Böylece de kaldı.
Tabii. Ve dediğim gibi siz o ülkelerle yani o ülkelerin, Avrupa Birliği ülkelerinin gümrük birliği kapsamında üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalarda siz de mecbur katılmak zorunda kalıyorsunuz. Örneğin bir ülke, Çin diyelim, o ülkeye siz ihracat yaptığınızda ciddi vergiler söz konusu ama oradan gelen ürünlerde sizin uygulayacağınız tarif, yani ithalat vergisi daha düşük olabiliyor. Evet. Yani bu neticede bu zorlukların aşılmasında önemli bir gelişmedir, gelişme olacaktır diye düşünüyorum. Ve serbest dolaşım alındığı takdirde Avrupa Birliği'ne girmesek bile yani kısmen yine ihracatçılarımız pazar arayışlarında yeni anlaşmalar yapma konusunda daha rahat olacaktır.
Umarım bir an önce yaparlar. Sayın Başbakan biliyorsunuz kredi derecelendirme kuruluşlarını negatif izlemeye aldı. Biz de bu anlamda bir negatif izleme süreci başlatırız, haberleri olsun yani. Altını soracağım ama altınla ilgili de çok hoş bir şey var. Cahit Hocam'la, hocama ilişkin anlatmak isterim. Gazete yazısını hazırlarken 1320 dolar ons altın. Yazı ifesi metinde 1390 dolar. Bugün geldiğimiz nokta 1700-1900 aralığı evet, konuşuyoruz. Evet. Nedir bu altın işleri hocam?
Şimdi maalesef köpükler olduğunu, balonlar olduğunu, yani bazı finansal varlıklar veyahut da emtia, kıymetli maden gibi ürünlerde balonlar olduğunu biliyoruz. Ama sorun şuydu, ne zaman bu balonlar hafif hafif sönmeye başlayacak? Şimdi altın balonu, tabii gümüşte de öyle bayağı bir düşüş gösterdi. Hafif hafif balon inmeye başladı. Bunda tabii birkaç temel neden vardı. Bir tanesi Amerika'dan beklenen, Fed'in beklenen kararı gelmedi. Yani herhangi bir üçüncü parasal genişleme gibi bir program açıklamadılar. Sadece ufak bir operation twist dediğimiz o vadelere göre bir tahvil değişimleri yapacak. Bu bağlamda tabii biraz dolar altın, dolar kıymete bindi. Şimdi hisse senetleri geriledi yani bu süreç içinde. Şimdi açık pozisyona yakalananlar var. Döviz cinsi yükümlülükleri olan mali kurumlar var ve hatta banka dışı kurumlar var. Dolayısıyla onlar bu yükümlülüklerini karşılamak için veya hisse senedinin açık pozisyonunda bulunanlar açık pozisyonunu bir an önce kapatmak için mevcut sahip oldukları altını satıp şey geçtiler. Dolara geçtiler. Yani biraz swap işlemleri, ben gelmeden önce de baktım. Altın döviz swap işlemlerinin uluslararası piyasalarda bayağı bir arttığını gördüm. Yani şimdilik böyle bir ödemeleri atlatabilmek için açık pozisyonlarını fazla zarar etmeden kapatmak amacıyla böyle bir swap işlemi yapıyorlar. Dolayısıyla bu bir faktör. Bir de medyada okuyoruz. Çok komik geliyor bana. Altın artık güvenli liman değil. Bunu öğrenmiş oldular. Düne kadar güvenli limandı. Hangi gerekçelerle? Amerika ekonomisi ve Avrupa'daki bu borç sarmalı yüzünden altın çok şeydi. Güvenli liman çünkü küresel belirsizlik vardı. Şimdi bakıyorsunuz hiçbir sorunda değişiklik yok. Çözüm yönünde sadece kağıt üzerinde atılmış bazı adımlar var. Ama bakıyorsunuz şimdi altın güvenli var, dolara kaybetti. Ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum.
Çok kısa hocam, bir sonraki programdan epey çaldı.
İsviçre frangı ve Japon yeni o ülkelerin merkez bankalarının aldığı önlemler sonrası daha fazla değer kazanmayacak. Bu bağlamda gerçekten dolarda biraz rakipsiz kaldı gibi görünüyor son aylarda.
Çok teşekkür ediyorum. Anka Haber Ajansı ekonomi muhabiri sevgili Hülya Genç Sertkaya. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Sosyal Politika Çalışmaları Merkezi Direktörü ki aynı zamanda dekan yardımcısı, başlarken söylememiştim, Profesör Doktor Serdar Sayan Hocam. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Daha sık bekliyoruz. Ve Doktor Sevgili Cahit Sönmez Hocam. Teşekkürler. Borsadan notları, piyasalardan notları aktaramadık ama borsanın %2'ler civarında artıda olduğunu, bankaların her ne etmesi %4 civarında artıda olduğunu hatırlatalım. Dolar şu an Merkez Bankası 1.84-70'lerde dizginlemiş gibi durmakta. Biz de veda etmekteyiz. Programı sizler için bir Şatak Yazır hazırladı. Teknik öğretmeniniz Burak Köroğlu ve sunucunuz ben Ali Kemal Demir. Esenlikler diliyoruz. Hoşçakalınız.
Ekonomi Günlüğü.
Memati, Eyüp, arkandalar.
Tamam usta, sen merak etme.
Etrafımızı sardılar. Dayan Memati. Usta dikkat!